32. ayrım. Fişek evin içine kırılan camların tıngırtılarıyla çarptı. Bir nevi patlama olmasını bekliyordu ama bunun yerine boğuk bir gümleme sesi geldi. Ve bunu da hemen çatırdı ve patlama sesleri takip etti. Birkaç saniye içinde ilk alevlerin oturma odasına yayılıp dans ettiklerini gördü. Ricky döndü ve Honda'ya koştu. Vitesi geçirene kadar alt katın tümü alevler içinde kalmıştı. Giriş yolunu çıkarken mutfaktaki gazla çarpışan alevlerin patlamasını duydu. Arkaya dönüp bakmamaya karar verdi ve gecenin karanlığına doğru hızlandı. Ricky, yıllardan beri bildiği Hawthorne Plajı adındaki yere dikkatli ve istikrarlı şekilde sürmeye devam ediyordu. Dar bir asfalt yolunun birkaç kilometre aşağısındaydı. Kendininkinden çok da farklı olmayan birkaç çiftlik evi dışında neredeyse hiçbir gelişim yoktu. İçinde birilerinin yaşıyor olabileceği evlerin yanından geçerken ışıklarını kapatıyordu. Wellfleet'te amacına uygun olabilecek birkaç plaj olduğunu düşündü. Ama bu ıssız plaj, gençlerin parti yapmalarının en az ihtimali olan plajdı. Plajın girişinde genellikle bölge güvenlikçileri tarafından işletilen küçük bir park alanı vardı. Massachusetts Koruma Vakfı bölgedeki en hareketli alanları kendilerine tahsis etmişti. Park yeri en fazla 24 araba alırdı ve sabah 9 çeyreğe kadar genelde hepsi dolmuş olurdu. Çünkü muhteşem bir plajdı. Cape'de en iyi sörf yapılabilecek, yeşil sazlıkların sonsuz genişlikteki sarı ince kumunu kapladığı bir plaj. Bu karışım manzaraya hayran kalan aileler ve güçlü dalga ve akıntıların kıymetini bilen ve yaptıkları spora biraz tehlike katan sörfçüler tarafından tercih ediliyordu. Park alanının sonunda bir uyarı yazısı vardı. Güçlü akıntı ve dalga. Can kurtaran olmadığı sürece yüzmeyin. Tehlike durumlarına karşı dikkatli olunuz. Ricky bu tabelanın yanına park etti, anahtarını arabada bıraktı. Bağışların olduğu zarflarını kontrol panelinin üzerine koydu. Wellfleet polisine yazmış olduğu mektubu ise direksiyonun ortasına yerleştirdi. Değneklerini, sırt çantasını, spor ayakkabılarını ve yedek kıyafetlerini alarak arabadan uzaklaştı. Sırt çantasının dış gözünde yer alan eşinin resmini çıkarttıktan sonra eşyaları kumsala aşağı doğru uzanan, ahşap çitlerden birkaç adım ötede olan sarp kayalıklara koydu. Resmi pantolonunun cebine yerleştirdi. Dalgaların ritmik çarpma sesini duyabiliyor, güneydoğu esintisi yüzünde hissediliyordu. Sesi içtenlikle karşılıyordu çünkü ona dalgaların oluşturduğu, köpüklerinin gün batımında arttığını söylüyordu ve kıyıya öfkeli bir güreşçi gibi çarpıyorlardı. Gökyüzünde kumsala soluk bir ışık yayan dolunay vardı. Kayalıklardan su kenarına inen kaygan ve tökezleten yolculuğunu önemli ölçüde kolaylaştırıyordu. Daha önce tahmin ettiği gibi dalgalar sarhoş bir adam gibi kükrüyordu. Kumsala vurduğunda patlıyor ve kumun üzerinde beyaz köpükler oluşturuyorlardı. Rüzgar beraberinde küçük bir serinlik taşıyordu. Rüzgar göğsüne vurdukça Ricky'yi tereddüde düşürüyor ve derin derin nefes aldırıyordu. Ricky iç çamaşırlarına kadar üzerindeki tüm kıyafetlerini çıkarttı ve onları düzgünce katlayıp akşam akıntısının işaretlemiş olduğu su yüzeyinden yüksek olan bir yere üst üste koydu. Sabah kayalıkların tepesinde ilk duracak olan kişi bunları kesinlikle görebilecekti. Sabah ezenden almış olduğu ilaç şişesini çıkardı ve hapları avucuna döktü. İlacın plastik şişesini elbiselerinin yanında bıraktı. 9000 miligram elavil diye düşündü. Hepsi bir anda alındığında insanı 3 ila 5 dakika içinde bayıltırdı. Yaptığı son şey eşinin fotoğrafını istiflediği kıyafetlerin üzerine koyup ayakkabısıyla desteklemek oldu. Hayattayken benim için çok şey yaptın diye düşündü. Benim için bir şey daha yap. Kafasını kaldırdı ve önünde duran sonsuz görünen siyah okyanusa baktı. Yıldızlar gökyüzünde yayılmıştı. Sanki dalgalarla gökyüzü arasındaki sınırı çizmekle onlar yükümlüydü. Ölmek için yeterince güzel bir gece dedi kendine. Çırılçıplak bir halde kızgın dalgalara doğru yavaşça yürüdü. İkinci kısım. Hiç olmayan adam. 21. Bölüm. Öldüğü geceden 2 hafta sonra Ricky hareket ettiği her seferde gıcırdayan yatağın kenarına oturmuş, motel odasının ince duvarlarından uzaktaki trafik seslerini dinliyordu. Bu sesler yan odada maç izlenen televizyonun yüksek sesleriyle karışıyordu. Ricky bir süreliğine sese odaklandı ve Red Sox takımının Fenway'de olduklarını tahmin etti. Sezon bitiyordu, bu da yakınlaştıkları ama yeterince yakın olmadıkları anlamına geliyordu. Bir an odasının köşesinde duran televizyonu açmayı düşündü ama sonra vazgeçti. Kaybedecekler dedi kendi kendine. Aşırı kızgın bir beyzbol takımı tarafından gelen, geçici bir yenilgi olsa dahi başka bir yenilgi daha yaşamak istemiyordu. Televizyonu açmak yerine pencereye dönüp dışarısını seyretmeye devam etti. Panjurları indirmemişti ve yakındaki eyaletler arası otobandan süzülen ışıkları görebiliyordu. Aradaki yolda sürücülere günlük, haftalık ve aylık fiyatların olduğunu ve ayrıca Ricky'nin de kalmakta olduğu fakat kendisi haricinde insanların burada bir geceden fazla kalmayı neden kabul ettiklerini bilmediği mutfaklı odalarında mevcut olduğunu belirten motele ait parlak ışıklı bir tabela vardı. "Ben hariç herkes," dedi pişmanlıkla. Oturduğu yerden kalktı ve küçük banyoya gitti. Lavabonun üzerindeki aynaya yansıyan görüntüsünü inceledi. Açık renk saçını mahvetmiş olan siyah boya yavaş yavaş çıkıyordu ve Ricky normal görüntüsüne kavuşuyordu. Bunun biraz ironik olduğunu düşündü çünkü bir zamanlar olduğu adam gibi görünse de asla aynı adam olamayacağını biliyordu. 2 hafta süresince motel odası sınırından neredeyse hiç çıkmamıştı. İlk başlarda kendisini yarattığı bir şoktaydı. Bir bağımlının uyuşturucuyu bıraktığındaki haline benzer bir şekilde elleri titriyor, terliyor ve sancı içinde kıvranıyordu. İlk aşama geçtikten sonra yerini çok büyük bir öfke aldı. Ricky'nin dişlerini sıkıp küçücük odasında hızlı hızlı volta atmasına, vücudunun neredeyse 2 büklüm kalmasına sebep olan kör edici, yakıcı bir öfke. Öfkesinden birçok kez duvarları yumruklamıştı. Bir keresinde banyodan bir bardak kapıp elleriyle sıkarak paramparça etti ve bunu yaparken ellerini kesti. Tuvaletin üzerinde eğilip kanının akmasını izlerken içindeki son damlaya kadar hepsinin akmasını dilemişti. Ama kesik içinde kalan avuç içinde ve parmaklarında hissettiği acı ona hayatta olduğunu hatırlattı ve sonunda onu başka bir aşamaya geçirdi. Fırtınadan sonraki rüzgarın dindiği gibi tüm korku ve öfkelerin de dindiği bir aşamaydı bu. Bu yeni aşama kış sabahında dokunulan cilalı metal kadar soğuktu Ricky için. Bu aşamada plan yapmaya başladı. Motel odası eski püsküydü. Uzun mesafe çalışan kamyon şoförlerine, seyahat eden satıcılara ve yetişkinlerin meraklı bakışlarından kurtulup birkaç özel saat geçirmek isteyen yerli gençlere hizmet veren köhne bir yerdi. Durham, New Hampshire'ın varoşlarındaydı. Ricky bu yeri rastgele seçmişti çünkü bir üniversite kasabasıydı ve devlet üniversitesi sayesinde serkeş bir topluluğu barındırıyordu. Akademik atmosferin ihtiyacı olan şehir dışı gazetelerine ulaşmasını ve saklamasında yardımcı olacak bir geçiş dünyası oluşturacağını düşünmüştü. Bu konudaki tahminleri şu ana kadar doğru çıkmıştı. Ölümünün 2. haftasının sonunda dünyaya saldırı uçuşları yapmaya başlamıştı. İlk denemelerinde yaya olarak gidebileceği yerlerle sınırlamıştı kendini. Kimseyle konuşmuyordu, göz temasından kaçınıyordu. Az kullanılan sokaklardan ve sessiz semtlerden şaşmıyordu. Tanınacağından ya da daha beteri arkasından Virgil ya da Merlin'in sesini duyacağından şüpheleniyordu. Ama gizli kalmıştı ve güveni artmıştı. Çevresini hemen genişletmişti. Otobüse binip küçük şehirlerde tur atıyor, rastgele duraklarda iniyor ve girmiş olduğu dünyayı keşfetmeye çalışıyordu. Bu gezilerden birinde 2. el kıyafet satan bir mağaza buldu ve oradan işine yarayan, üstüne çok güzel oturan mavi bir ceket, çok sayıda pantolon ve gömlek aldı. Eski eşyalar alıp satan yakındaki bir mağazada kullanılmış deri bir çanta buldu. Gözlüklerinden vazgeçip bir optik mağazasından lens satın aldı. Aldığı eşyaları bir kravatla kombine ettiğinde üniversitede yer alan çok önemli olmayan ama saygıdeğer biri gibi gösteriyordu. çok iyi uyum sağladığını düşünüyordu ve görünmez olmaktan mutluluk duyuyordu. Küçük odasındaki mutfak masasının üzerinde ölümünden sonraki birkaç güne ait Cape Cod ve New York Times gazeteleri duruyordu. Cape gazetesi yazıyı ön sayfanın alt bölümünde şu başlıkla yayınlamıştı. Ünlü doktor intihar etti. Çiftlik evi yangında kül oldu. Gazeteci Ricky'nin sağlamış olduğu detayların neredeyse tümünü öğrenebilmişti. Sabah satın almış olduğu benzini yeni aldığı bidonla salonun ortasına boca etmesine, intihar mektubundan farklı kuruluşlara yapmış olduğu bağışlara kadar her şeyi. Ayrıca kısa süre önce uygunsuz davranışlar sebebiyle Ricky'ye karşı suçlamalarda bulunulduğunu öğrenmişti. Ancak yalanın Rumpelstiltskin'in düzenlediğini ve Virgil tarafından etkileyici bir biçimde sergilendiğini öğrenememişti. Haberde eşini 3 yıl önce kaybetmiş ve finansal durumunun da bozulmuş olması, onu intihara götüren nedenler arasında yer alabileceği yazıyordu. Ricky bunun mükemmel bir haber olduğunu düşünüyordu, tam umduğu gibiydi. İyice araştırılmış ve ikna edici detaylarla doluydu. Bir gün sonrasında New York Times gazetesinde çıkan ölüm ilanı ise moral bozacak kadar kısaydı ve ölümünün arkasında sadece bir iki neden olduğundan bahsedilmişti. Ölüm ilanına öfkeyle bakmıştı. Hayatı boyunca yapmış olduğu her şeyin renksiz bir gazetecilik üslubuyla dört paragrafa sıkıştırılmış olmasına sinirlenmişti. Dünyaya daha fazlasını vermiş olduğunu düşünmüştü, ardından bunu belki de yapmamış olduğunu düşünerek duraksadı. İlan aynı zamanda anma töreninin planlanmış olduğunu belirtiyordu ki bu Ricky için dikkate alınması gereken çok daha önemli bir noktaydı. Hayatına gösterilmesi gereken hürmetteki eksikliğin Rumpelstiltskin ve Virgil'in yaratmış oldukları cinsel taciz suçlamalarından kaynaklandığını düşünüyordu. Ricky'nin tüm özel ve meslek hayatı bu cinsel taciz suçlamalarıyla akılda soru işaretleri oluşturduğundan Manhattan'daki hiçbir meslektaşı onun anma törenine katılarak kendilerini lekelemek istemezlerdi. Şehirde ölüm ilanını gazetede okuyan ve Rumpelstiltskin'in yaratmış olduğu esere inanıp cinsel taciz suçlamalarının New York Times gazetesine yayılmadan önce meslekleriyle ilgili çirkin suçlamaların önlenmiş olduğunu düşünen bir sürü doktor olduğunu tahmin ediyordu. Bu düşünce Ricky'nin kendi meslektaşlarına karşı bir öfke yarattı ve bu meslekle artık hiçbir ilişkisi kalmadığını düşündü. Tatilinin ilk gününde de bu kadar kör olup olmadığını merak etti. Her iki gazetede yer alan yazılarda ölüm nedeninin boğulma olduğu yazılıydı ve sahil güvenlik ekibinin Cape sularında ceset aramalarına devam ettiğini yazıyordu. Ancak Cape Cod Times gazetesinde cesedini bulmanın Hawthorne kıyılarındaki güçlü akıntılar nedeniyle pek mümkün olmayacağı yazıyordu. İyice düşününce bu kadar kısa sürede bulacağı en iyi ölüm buydu. Kendini dalgalara atmadan önce aşırı dozda almış olduğu görünen ilaç reçetesinden, denizci dükkanındaki satıcı çocuğa karşı sergilediği unutulmaz kaba davranışa kadar ölümüne dair tüm detayların toparlanmış olduğunu ümit ediyordu. Yerel polis cesedine otopsi uygulamadan inandıracak kadar yeterli diye düşündü. Rumpelstiltskin için Ricky ile ilgili yapmış olduğu planda başarılı olduğuna inandıracak kadar yeterli olmasını umuyordu. Kendi ölüm ilanını okumanın tuhaflığı, içinde başa çıkmakta zorlandığı bir kargaşa yarattı. Rumpelstiltskin'in hayatına girdiği andan itibaren, okyanusun kıyısına inerken ıslak kumda dikkatlice bıraktığı ayak izlerine kadar, geçen 15 günlük sürede yaşamış olduğu zorluklar, Ricky'yi hiçbir psikiyatrik konunun ele almadığı bir aşamadan geçirmişti. Okyanusa attığı ilk adımla suyun ayak parmaklarını yalamaya başlamasıyla içine korku, haz, karmaşa gibi çelişkili duygular dolmuştu. Eline almış olduğu avuç dolusu hapları okyanusa fırlattı, suyun içinden 100 metre kadar ileriye yürüyüp sudan çıktı. Böylece çıkmış olduğu yerdeki ayak izleri polis ve ortadan kayboluşunu inceleyen hiç kimse tarafından fark edilmeyecekti. Ardından gelen saatler Ricky'nin hafızasında bir tür kabus oluşturmuştu. Kötü bir rüyanın ardından uyandıktan sonra etkisinde kaldığınız ve gün içinde attığınız her adımla İçinize huzursuzluk çöktüren türdendi. Ricky kendisini tepede birisi tarafından yakalanmaması için hızla giyinirken görebiliyordu. Koltuk değneklerini çantaya bağlayıp çantayı da sırtına takmıştı. Lobster Shanty restoranın önündeki park alanına yaklaşık 10 kilometrelik bir koşuydu. Saat 6 Boston Express otobüsüne binmek için oraya sabah olmadan ve onu kimse görmeden varması gerekiyordu. Ricky oraya hızla koşarken rüzgarın ciğerlerini yaktığını hissedebiliyordu. Her yer zifiri karanlıktı. Ayakları yola hızla çarparken bunu kömür madeninde koşmaya benzediğini düşünüyordu. Birisinin onu görmesi durumunda hayata tutunduğu incecik ip kopardı. Bu nedenle otobüsün kalkacağı yere koşarken attığı her adımda hızlanıyordu. Park alanına vardığında hiç kimse yoktu ve restoranın köşesindeki gölgenin altına gizlendi. Orada çantasına bağladığı kol değneklerini çözdü ve kolunun altına aldı. Birkaç saniye sonra uzaktan gelen siren seslerini duydu. Yangının geç fark edilmiş olmasından memnun olmuştu. Kısa bir süre sonra arabalar park yerinde yanaşıp otobüsün gelmesini bekleyecek olan yolcuları indirmeye başladılar. Yolcular karışıktı. Çoğunluğu genç ve orta yaşlılardan ve Boston'a iş için dönen, rahat olmasına karşın otobüs yolculuğu yapacaklarından dolayı memnun olmayan iş adamlarından oluşuyordu. Ricky arka tarafta duruyordu. Cape'in nemli ve soğuk sabahında yorgunluk ve korku terleri içerisinde bekleyen tek kişi olduğunu düşünüyordu. Otobüs birkaç dakika sonra geldiğinde Ricky koltuk değnekleriyle beraber otobüse binmek için sıraya girdi. İki genç adam kenara çekilip Ricky'nin basamaklardan zorlanarak çıkmasına müsaade ettiler. Ricky bir gün öncesinden satın almış olduğu bileti şoföre gösterdi. Otobüsün arka koltuğuna geçip oturduğunda Virgil ya da Merlin'in ya da intiharın araştırması için Rumpelstiltskin tarafından tutulmuş ve ölümünden şüphe duyan kişilerin sabah kalkan otobüsün şoförünü veya yolcularından birini sorgulayacaklarını, sorgulanan otobüs şoförünün ve yolcuların hatırladıkları ise koyu renk saçlı ve koltuk değnekleri olan adam olacağını ve otobüsün kalktığı alana koşarak geldiğini hiç bilmeyeceklerini düşündü. Durham'a giden otobüs 2 saat gecikme yapmıştı. Bu sürede ofis binasının önünde bir çöp konteyner bulana kadar Güney Cadde'deki otobüs terminalinden 2 blok öteye yürümüştü. Koltuk değneklerini o konteynere attı, ardından istasyona geri dönüp başka bir otobüse bindi. Durham'ın bir avantajının olduğunu düşünmüştü. Oraya daha önce hiç gelmemişti. Orada yaşayan ve yaşamış olan hiç kimseyi tanımıyordu. Ve ayrıca şehirle ilgili hiçbir bağlantısı yoktu. New Hampshire'daki araba plakalarındaki eyalet sloganını özellikle beğenmişti. Özgür yaşa ya da öl. Bunun kendisine son derece uyan bir slogan olduğunu düşündü. Merak ediyordu, kaçtım mı? Öl olduğunu düşünüyordu ama emin değildi. Ricky pencereye gitti ve yine tanımadığı karanlığa baktı. Yapacak çok şey var daha dedi kendine. Motel odasının ötesindeki karanlığı ararken camda sadece kendi yansımasını görebildi. Artık Doktor Frederick Starks diye biri yok dedi kendi kendine. Başka biri var artık. Derin bir nefes aldı ve yapması gereken ilk şeyin kendisi için bir kimlik oluşturmak olduğunu anladı. Bunu yaptıktan sonra kış için kendisine daha kalıcı bir ev bulabilirdi. Kalan parasına para ekleyebilmesi için bir işe ihtiyacı olduğunu biliyordu. Gizliliğini ve ortadan kayboluşunu sağlamlaştırması gerektiğini biliyordu.